Café Champagne isimli. Fakat mesajlıdır. Türküler ve şarkılar söylemekten.
İdirne kökenli Mimar Yavuz vardı. O getirmiş biz oraya. Peki siz mimarı tanır ya.
Yavuz'u söyledi ki.
Söyledi bilmiyorum da. Daha sonra sahne yapardı.
Yavuz hatırlayamıyorum ama yani çok arkadaş geliyor tabii. Yani bizim aslında orada yapmak istediğimiz şeyler bir
tanesi. Yeni yıl akşamı oradaydık biz. Sizdeydik bir yeni yıl akşamı.
Evet. Yani çok güzel yeni yıl akşamları da geçirdik.
Zaten bizim dışımızda bütün masalar yabancıydı. Öyle enteresan bir akşam.
Yani yeni yıl zaten pek fazla bizim ülkemizde işte bizim gibi yeni dünyanın insanları yapıyor. Yani. Fakat şöyle bir şey. Ya ben biz tarla başına nasıl geldik? Yani dedi. O da bir şey. Tarla başına. Galata'ya nasıl geldik? Ben bir kere... Rafael'le bizim aslında çocukluğumuz Galata'da da geçer. Yani bir esprili olarak bir Galata dünyamız vardı yani. Bu Bedef'in Dalan döneminde muazzam bir şehir yıkımları başlamıştı.
Evet.
Tarlabaşı yıkımlarına karşı duran bir meslek odasıydık biz Mimarlar Odası olarak. O kurumun içerisinde de ben de yer alıyordum. Rafael geldi. Bütün aslında ilerici arkadaşlarım yeri vardı orada. Ve kurduğumuz aslında yeni Mimarlar Odası hükümet dışı bir organ olarak dünyaya gelmekti.
Oktay döneminde miydi?
NGO gibi yani.
Çok iyi bir mimarımız vardı.
Oktay İkinci.
Oktay İkinci. Oktay İkinci. Oktay İkinci aslında yani şunu açıkça söyleyeyim. Tarlabaşı olaylarından sonra aslında o mirası bizden alıp yürüttü.
Akademiden bizim biraz abilerimizin arkadaşı o.
Olabilir. Aslında düşünen bir arkadaştır.
Evet.
Bir arkadaştır. Söyleyen
Allah
rahmet eylesin. Evet, vefat etti. Fakat yani Tarlabaşı olaylarında Oktay İkinci'nin yeri yoktu. Olayların içinde yer almadı.
Evet.
Bir aktivistlik yani. Aktivist. Siz de aktivistsiniz şu anda aslında yani. Düşünceleriniz aslında aktivist düşünce. Yoksa burada niye olursunuz yani? Giderseniz evde daha farklı düşünceler içerisinde başka şeyler yapardınız yani. Ama şurada geliyorsun işte antik şehir.
Biz geçen seferden bir de size hasta olduk. Çok sevdik o yüzden. Mete Bey'i kaçırmayalım dedik valla.
Evet. Bebek kaldırdı.
Şarap. Şarap.
Evet. Yaşasın şarap.
Biraz da şeyi öğrenmek istiyoruz sizden. Nasıl genç kalırız? Yani antik kent hikaye. Kafayı oraya tak.
Kaç yaşındayım?
Maşallah.
Mete kaç yaşındaymış biliyor
musun? Söylemiş.
Söylemiyorum.
Ben de sen söyleyeceğim, o da söylemiş.
Yok sen söyle.
O benim yaşım ya. Önemli değil yani.
Ya senin yaşın ne? Allah Allah.
Ulan hep yaşa gidiyorsun.
Senin yaşın.
Yaş mı? Bunu mu daha iyi?
Ben hiç hesaplamıyordum. Geçen gün hesapladım.
Bana söylediğin için söylüyorum.
70 çıkınca böyle birden şok oldum. Lan ne zaman oldu buna? Vallahi, ben 68 kalmış aklımda.
Ben de 68.
Aramızda iki tane 68'li var. Bir tane Özkan abi, bir tane de Mehmet abi.
Özkan abi efsane zaten maşallah.
Görüyorsun 68 yılları.
Evet.
68.
En güzel yıllar.
Hala devam ediyor.
20 daha koy üstüne.
Evet, yani Tarlabaşı olayları bizim için çok önemli bir sayfaydı. Bu sayfayı açtık. Türkiye'de aslında tabii birinci, ikinci bir savaşta modern mimarlığa karşı olan savaştır. Modern mimarlık aslında isimleri güzel telaffuz edilen bir sistem ama modern mimarlığı kuran bir faşistti. Le Corbusier denen adam. Le Corbusier denen adam. Dünya sanayi devlerinin şehircilik pazarlamacısıydı. Bu adam 1920'lerde Paris'e geliyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir güç arayan
kimya fakültesini o yaptı galiba değil mi? Böyle dev gibi.
Neresi?
Beyazıt'ta kimya fakültesi.
Yok abi öyle bir şeyler yapmadı.
Yapmaz
daha,
mı?
Daha felaket şeyler. Yani demek istediğim şu 1. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya bir güç arıyor. O gücün aslında bir yandan da ilk talebini müteahhitler, şirketler, korporasyonlar getiriyor. Korporatif. Bu Cenovalılarda da var. Cenova aslında Galata Cenovalıları şehir kurdukları vakit bu korporatif şirketler meselesiyle bir araya geliyorlar. Çok önemli bir şekilde valilik ve onun hemen yanında bir şirketler cemiyeti kuruluyor. Yani bugünkü ticaret odaları gibi bir şey. Yağ sanayi odaları. Demek istediğim şu, yani Le Corbusier denen adam bu gücün yanında yer almaya başlıyor. 1920. Esasında hiçbir zaman bir komünist parti, bir faşist parti, bir Fransız faşist partisinin ya da İtalyan faşist partisinin üyesi olmuyor. Fakat onun yanında gidiyor. Ona sürekli olarak işte eşlik ediyor. Benim işlerinde önlendirici oluyor. Onlardaki fikirleri alıp bir takım aslında çizimler haline getiriyor. Mesela Katoliklerle çok birleşiyor. La Tourette diye bir manastır vardır. Dominikenler de bunların en faşistleridir. Hiç kadın tanımazlar. Sadece erkekler taparlar. Öyle de bir ayakları vardır yani. Dominikenleri tanır mısınız? Bizim Galata'daki Saint Pierre Kilisesi, Saint Paul Kilisesi'nin rahipleri Dominikendir mesela. Ama Dominikenlik de yavaş yavaş değişiyor tabii. Kadınlara, mesela kadınlardan rahip olunmaz Dominikenlerde. Kadınlar bir anlamda süpürge gibi gezerler. Öyle bir dünyaları var. Yani kadın dünyasıyla ayrıdırlar. Fakat tabii ayrılacak bir şey yok çünkü aslında ancak kadınlarla erkeklerin toplumsal cinsiyetçiliği aslında dünyayı gündeme getirebilir. Başka türlü olamaz. Benim hayatım da öyle geçti. Sizin hayatınız da öyledir. Kadın erkek birleşmesi dünyanın en kuvvetli gücüdür yani. Bundan daha büyük bir şey düşünmüyorsun. İşte Theodora ile Justinian'ın hayatı gibi. Ne bileyim başka kadın erkek önemi veremiyorum mesela. Bir zaman bir Tayyip Erdoğan'la Emine Hanım arasında.
Çok kötü bir örnek verdiniz.
Özkan Bey'le bu örneğe kadeh kaldı da.
Özkan Bey'le Saadet Hanım'ı
seyrediyor.
Sağ olun. Erdoğan Bey'in kızının örneği. Erdoğan, Erdoğan,
Erdoğan. Erdoğan,
Erdoğan. Erdoğan,
Erdoğan. Yaşasın Erdoğan.
Mete Bey, bir şey sormak istiyorum. Şimdi eskinin antik şehri yani daha sonra İncirlik dediniz. Bugünün Perşembe Pazarı'nın olduğu yer. Sonra Bedrettin Dalan zamanında bir hışım yıkıldı. Haklıdır, haksızdır bir o konuya hiç girmiyorum. Yıkıldı, oradaki insanlar kovuldu, iş yerlerini terk ettiler. İşte bir takım bir başka yere göç etmeleri sağlandı. Orası başarılı oldu olmadı, o da aynı konu. Ama Perşembe Pazarı'nda bugün ben özellikle şeyde bu Yeni Kapı'dan Hacı Osman'a giden metro ile giderken o Halic'in üstünden geçiyorsunuz tünele girmeden önce şöyle bir sağ tarafınıza bakın. Hala böyle yıkılmış sanki savaştan çıkmış gibi bir vaziyette görünüyor. Yani burası ne yapılabilir, ne yapılmalı sizce? Yani bu İstanbul'a hiçbir şekilde yakışmayan bir vaziyette duruyor. O kadar antik özelliğinin olmasına rağmen böyle sefil bir yer.
Neresi?
Perşembe Pazarı'nın bugünkü hali.
Ha evet evet.
O Tersane Caddesi'nin hele deniz tarafı tamamen kötü. Hadi bu tarafında biraz bazı binalar otel oldu.
Ulaşım düzeni de var orada.
Ulaşım düzeni de var. Felaket. O da felaket. Her yerden tıkanıyor çünkü. Yani orası için ne düşünüyorsunuz? Ne söyleyebilirsiniz? Bakın, bilmiyorum.
Buradaki en önemli düşünce baştan başlıyor. Ben Nazım Planlar'da çalıştığım vakit 1972-76 yılında Dünya Bankası'nın bir projesinde çalıştım ben. İstanbul Şehirsel Gelişme Projesi. Bu proje esasında metropollerle gelen büyük şehrin bir anlamda kurtarıcısı gibi bir projeydi. Dünya Bankası büyük bir kapitalist olarak biliyorsunuz. Para veriyor. Diyor ki işte bu parayı al. Sen dünyanın iyi bir planlama şirketiyle 216 tane firma planlama firması ihaleye müracaat etmişti o yıllarda. Ben de o ihalenin başından daha sonuna kadar 4 sene aslında o ihaleyi almış olan şirketle çalıştım. Yani daha doğrusu o şirket bizim esas projeyi alan şirketti. Banka adamları vardı, 4 tane Dünya Bankası adamı. Bizim diğer patronumuz Süleyman Demirel'in başbakanlığındaki başbakanın ta kendisiydi. Ama bizim Türkiye'den ne İmar İskan Bakanı bize gelirdi, ne de aslında Başbakan gelirdi. O iş, biz oradaki 70 veya 80 tane yabancı uzmanla çalışan 140 kadar yerli personeldik. Bunların içinde çok değerli aslında ulaşım uzmanları vardı, trafik uzmanları vardı, istatistik uzmanları vardı. Bütün aslında işte popülasyon kiralama uzmanları var, hukuk uzmanları vardı. Yani çok multidisipliner bir aslında planlama örgütüydü. Çok da güzel işler çıkarmaya başladık. Bunların ilk başlangıcı da, ben de o ekibin içindeydim, İstanbul'un tarihi ve kültürel kimliği üzerine yeni bir aslında kavram oluşturmak. Yani İstanbul'un tarihi ve kültürel kimliği o dönemlere kadar hep Kadıköy'e bağlanıyordu. Antik dönem orada. Çünkü en eski yerleşim orası. Millet bakıyor antik dönem. Dahil mi? En eski yer aslında arkadaş şey olacak. Bu yanlış bir düşünce. Şehri yapan aslında orası değil. Şehri yapan aslında bu antik kent dediğimiz. İncirlik kenti. Onun karşısında yer alan aslında işte imparatorluk. İkisinin arasında yer alan hariç. Onunla ortaya çıkan muazzam bir ticari hacı. Ve nüfus ülkesi. Hatırlıyor musun? Yani bu şey bu konsepte girildi. Ona göre aslında planlar yapıldı. Fakat 76 yılında bir iktidar değişti. Bu değişimler, bu planlama değişimleri yapılmaya başlandı. Yeni gelen iktidar aslında Dünya Bankası'nın bu projesini bir kenara itti. Hatta raporları bile aslında bakmadı. O raporların çoğu şu anda Dünya Bankası arşivlerinde ve firmanın arşivlerinde kaldı. Bir de bizlerin cebinde kaldı yani. Kalabildiği kadarıyla tabii. Hepsini alamıyorum. Yani demek istediğim, planlama sürecinde bir süreklilik yok. Olmadığı için o yanlış planlama sürekli olarak incremental dediğimiz yani günlük bir takım aslında alışkanlıklarla karar veriyor. Hatırlıyor musun? Mesela Ayasofya'nın restorasyonu da akıl ermez bir takım aslında kararlarla ele alınıyor. Böyle bir karar alınabilir mi? O aynı zamanda antik kentin içine ağır bir ulaşım hattının sokulması gibi bir şey.
Avrupa'da uyardılar bizi biliyorsunuz hemen.
Abi ben ona uyarıyorlar mı? Yani antik kentin içine aslında böyle 400'lü bir aslında hız yolunun sokulması ki o hız yolu olmadı zaten şu anda. Bir tıkanıklık yolu oldu orası.
Bir de bir ara pardon benim bir Sirkeci'de meşhur yani fotoğrafla uğraşanlar bilir cevizli ticaret vardı. Arkadaşım da o benim. O fotoğraf sponsoru oldu o çalışmanın. Ayasofya'nın ortasından botla Deniz var. Şey, evet evet orada çekimler yaptılar.
O ekibi biliyorum.
Biliyorsunuz değil mi? O ekipten biriydi işte benim arkadaşım.
O neye yapılıyor biliyor musun? Bak, evet. Demin söyledim ya. Bu yarımada zengin su kaynaklarına sahip değil. Galata tarafı Taksim'den gelen muazzam bir su kaynağına sahip. Ve Kağıthane Deresi geliyor biliyorsunuz. Bu dere esasında önemli bir dere ama daha çok gelen suların daha çok Taksim'den, Strancalardan gelen sular bunlar. Ve Roma İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu için biliyorsunuz bu meselesine çok önem verir.
Hep kendisi.
Su varsa şehir var der. Şehirde su yoksa şehir yoktur der. Dolayısıyla Strancalardan 250 kilometreden ve şu bir inşaat mühendisi Kazım Çeçen vardır. Duydunuz bilmiyorum. İnşaat fakültesinden. Onun yaptığı çok muazzam araştırmalar ve kitaplaşmıştır o. Bu Strancalardan gelen bütün bu su yollarının nasıl sarnışlandığını, işte demin söylediğiniz gibi o bütün yer altında yer alan bütün o bölgedeki çeşmeleri, malikaneleri, şunları, bunu tapınakları besleyen su kaynaklarını anlatır bize. Onlardan işte dalan bir takım adamlarla ben hatırlıyorum bir şey vardı. İşte su altı görüntüleyen bir arkadaş vardı. Onun eşini tanıyorum. Çiğdem'in eşiydi. Çiğdem de Sandık Üniversitesi'nde aynı zamanda ders veren bir tarih bilimcisi. Çok iyi çalışmalar yapıldı bunun üzerine. Ama tabii işte susuzluk öyle bir şey.
Bu Sarıçam'daki şeyler su taşıyan
bir
şey.
Evet.
Su demişken o su kemerlerini de
biraz konuşuyor. Balansiyos kanal döneminde yapıldı.
Balans kemerlerini.
Biraz da su kemerlerini
anlatabiliriz.
Şey sonra Bozdoğan Osmanlıcası.
Valens.
Siz ömrünüzü yani İstanbul için vakfetmiş bir insan olarak görüyorum ben sizi. Antik İstanbul'u gayet iyi biliyorsunuz. Ve mimarlık ve şehir plancılığı konusunda da çok uzmanlığınız var. Kafanızdan geçirip de muvaffak olabildiğiniz bir şey var mı bugüne kadar? Yani ben şunu bir iktidara yanaşayım da şu planımı yapayım dediğiniz bir şeyde muvaffak oldunuz. Merak ediyorum.
Güzel bir soru. Bakın güzel bir şey.
Çok güzel bir soru. Sağ ol.
Bravo. Çok güzel soru sorar.
Evet. Türkiye'de soru sormak yasaktır mı?
İlk başta. Askeri disiplin.
Önceden hazırlık verecektir.
Sorgulamak yasaktır.
Bu soruyu bana vermişti Nadir.
Biz bazı planlarda eşimle de çalıştım ben. Biz bir ekiptik çünkü böyle. İnsanlar birbirleriyle anlaştıkları team çalışmaları olur. Biz böyle bir ekiptik Nazım Plan'da ve Nazım Plan içerisinde de çok demokrat bir yönetimimiz vardı. İki başkanlı bir yönetimdi. Dünya Bankası'ndan 4 başkan vardı. Hepsiyle aslında bir arkadaşlık ilişkisi içerisinde tartışırdık. O tartışmalar sonucunda baktık ki yaptığımız planlar iktidar değişti, havaya atılıyor. Bundan sonra Nadire'yle kafa kafaya verdik. Dedi ki ya biz bunu ne yapacağız? Ya biz kolumuzu sıvayacağız. Bu işin içine gireceğiz. Bu proje plan yapmakta da olacak bir iş değil. Bu işin içine gireceğiz. Nasıl korunacak bu şehir? Ya Allah diyeceğiz.
Ya, bravo.
Onun üzerinde o günkü paramla belge ettiğimiz bir para vardı. O parayla biz Galata kenti içerisinde antik kenti yapalım. Galata kentinden bahsediyorum. 1200'den sonraki kent. İçerisinde İstanbul'un işgali sırasında kurulmuş olan, yapılmış olan bir hapishane, daha sonra da işgal sırasında da karar olarak kullanılmış olan bilinen bir yapı ama bilinmeyen bir yapıyı, çünkü işgal bilinmeyenler biliyorsun bizde, pek bilinmez konuşulması, yapıyı satın aldık. Onun almasını arkana söylemeyeceğim ama bu da güzel bir tesadüftür yani. Aldıktan sonra biz burada ne tür bir restorasyon yapacağız? Restorasyon eskiyi yeni yapmak değildir. Restorasyon binanın kimliğini ortaya çıkarmak. Kimliktir bu.
Bunu da galiba en iyi İtalyanlar yapıyor. Yani ben baktım, Yunanlılar bile yapamıyor.
Yapan Mete abi.
Hayır şöyle bir şey. Mete abi. Hayır şöyle bir şey abi. Ya Mete abi, Mete diye başarı ya.
Yok abi deriz biz.
Abi olursam yükseliyorum. Koltuğuma sağlam.
Olmuyor abi.
Mete kardeş.
Mete kardeş.
Ne vereyim abi ben?
Ortaya.
O binanın içindeki bütün kimlikleri çıkarmaya başladık. Boyaların altındaki tutukların yazılarını çıkarmaya başladık. Bu işi de ben aslında Kopenhag'da 3 sene kaldım. O sıradaki Danimarka'daki çalışmalarım sırasında öğrendim. Çünkü biliyorsunuz bu iş uluslararası alışverişli de olur. Yani sadece yerel meselede kalıp değil. Hem evrensel hem yerel düşünme.
Dönem arkadayken Grönland'a gittin mi?
Yok. İzlanda'ya
gittim. Grönland'a gittim. Başım belaya gire.
Yok, İzlanda çok güzel kadınların olduğu bir yer. Çok güzel.
Trump gözünü dikti oraya.
Grönland meselesi.
Sulandırmayalım.
İzliyor musunuz yabancı televizyonları? Dün BBC'de çok enteresan bir haber vardı. Böyle bir Amerikalı Cumhuriyet Senatörü bir kadın. İşte Trump tarafından yolunu git diyor, şunları ikna et diyor. Kaç para istiyorlarsa verelim diyor. Danimarka Başbakanı Mete. Benim ismim de o. Bir başbakan.
Mete.
Danimarka'da kadınların isminde Mete var.
Danimarkalılar Türk o zaman. Biz de
evet. Sabına kadar Türk.
Zaten Finliler.
Danimarkalılar Viking'den geliyor. Şey adamlar yani. Kadını da erkeğiyle sahiptir. Aitliği çok kuvvetlidir. Danimarka başbakanının suratına baktım böyle. Kadını yer gibi bakıyor böyle.
Ağlıyor kadın ya.
Kadın diyor ki işte ya işte şöyle yapacağız. Sizin ihtiyacınız olan parayı sağlayacağız. Bilmem ne. Ne kadar istiyorsunuz? Ne kadar verebiliriz? Yani bu, işte, affedersiniz. Tam bir işporta pazarlığına kalmış vaziyette. Kadın başbakan aslında kadına teşekkür bile etmedi. Kafayı çevirdi ve gitti. Yani Amerika'nın yolladığı temsilci senatör, Cumhuriyet senatörü, tam bir pazarlamacı.
Sen yine eski benim olarak.
Danimarka'da Biz böyle yaşadık. Ben orada aslında hakikaten haiku'yu öğrendim. Hayır. To belong derler İngilizler. Belonging. Ay. Çok kuvvetli bir şekilde bir aykırı bilinci var Ataköy'e karşı. Buradan da istiyorum ki aslında bu aykırı bilinciyle, ama tabii bunu şeye kaçırmadan tabii yani, aşağıya kaçırmadan, yürütmek lazım. Sadece çünkü dünya biliyorsunuz ya yok oluşa doğru gidiyoruz yani.
Arılar yok olunca biz de yok olacağız.
Şey, arılar zaten yok olmuş.
Yürümüş
yok
olmuş. Kestane balı yiyemeyeceğiz.
Hala bal olduğuna göre arı var.
Arı var.
Arı var. Sizin son seminer cevap oldun yani.
Olmadı. Danimarka'ya gittiniz. Oradan
sonra geldim.
Yani İstanbul'da başarılı olabildiğiniz bir proje var.
Var işte. Galata Ağustos.
Galata
Ağustos. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim.
Evi görmedi ya bunlar.
Hayır şöyle görmeyebilir. Haklı olabilir çünkü ne bileyim. Evet. Bu işler Türkiye'de pek fazla yapılan işlerdir.
Evi görsen.
Kendi cebimden, kendi cebimizden daha bizim de kendimiz. Daha doğrusu belediyede çalışıyorum. Ben bir Fener Bey çalışmamız ekonomik imkandan o binayı aldım. O binanın alışıyla beraber tabii tarlabaşı olaylarından sonra konuşuyorum. Tarlabaşı bu olaylarının bize çok önemli bir kıvılcımıdır. Tarlabaşı'nda şuna karar verdi. Biz buraya sahip çıkmazsak bu herifler bu şehri dümdüz edecekler. Tarla başında o muazzam binalar, o güzelim binalar aptal bir şekilde yıkıldı. Aptal. Yani doğru düz bir yıkım da yok edersiniz yani. Bilinçli bir yıkım da değil.
Aynısını Adnan Menderes yapmış işte zamanında.
Oraya 9 metreden 50 metreye çıkarılan bir avenü, bir hız yolu yapıldı. O hız yolu aslında bu anda bütün Dolapdere ki oranın en önemli aslında Kasımpaşa mevkiidir. Çünkü Kasımpaşa'nın çoğu İstiklal Caddesi'nde çalışır. O iş bitti. Orası öyle bir ayrı bir hale geldi. Bütün bunların aslında bütün bu sosyal ve ekonomik bütün disaster'dan sonra, afetten sonra bir süre karar verdik. Dedi ki arkadaş Nadir ile beraber kafeye koyduk. Biz buraya gideceğiz. Önemli bir noktada kurtul içinde olmak şartıyla yer arayacağız. Ben çok öneriler götürdüm Nadir'e. Nadir aslında çok iyi bir şekilde onları bana anlattı. Bundan olamayacağını söyledi. Beni ikna etti. Ben de onu ikna ettim. Biz apartman katından çok yere basan ve üstünde kültürel ve tarihsel bir değeri olan bir binayı almak zorundayız dedi. Bundan daha büyük bir tarif olabilir mi arkadaş?
Muazzam bir şey.
Ve tesadüfen de o sırada o İngiliz hapishanesi satı taktaydı. Ben de bunu bir o sırada tabii o yöredeki bütün emlakçıları da kafa kola alıyorum böyle. Sahibi
kimdi?
Sahibi aslında Ohannes Muradyan diye bir...
Ohannes ismini de çok severim. En güzel Ermeni ismidir.
Evet, en güzel ismidir.
Yani böyle şeydir çünkü. Ohannes Ak vardı. Halter bir şey orada. Ucuz geliştirme için.
Çok iyi bir karikatürcüsü var şimdi. Ohannes diye.
Öyle mi?
Başkan.
Ohannes ismini
iyi. Şaşkan aslında Ağustos'ta yazdı.
Neyse. Ağlamadan.
O Annes Muradya'nın kendisi yoktu. İki tane oğlu vardı. Onlar da miras almışlar babalarından. Satmak üzere aman dedim. Ne istiyorsunuz? Şu kadar. Aman alın. Biz orayı aldık. Hemen ben 2 veya 3 ay fazla sürmedi. Orayı güzel bir temizlik yıkayalım. Kuvvetli bir tazikli suyla yıkadıktan sonra.
Pis miydi orası siz aldınız?
Tabi zaman pisliğinde.
Yani, ne olarak kullanmışlar?
Yüzünüzü üçgenizlikle yıkamayın.
Karakol. İngiliz karakolu.
Ama karakoldan sonra bir şey yapmışlardır.
Karakoldan sonra zaten orayı aslında bir durumda. İşgalden sonra 23-24 yıllarında İngilizler bütün mülklerini satıyorlar. Oradaki hapishaneyi, postaneyi, hastaneyi evden çıkarıyorlar. Hastaneyi belediyeye veriyorlar. Postaneyi satıyorlar, hastaneyi satıyorlar. Hastaneyi satın alan çok hoş bir insan aslında. O adam da bir sanayici. Bu da aslında böyle Frankofon dökenli. Çünkü babası onun bu şey var, bu Has Üniversitesi'ni biliyorsunuz.
Evet.
Eski sigara fabrikasıydı.
Cibali.
Eskiden sigaralar kadın kızların elleriyle yapılırdı. Çünkü narin bir el gerekiyor. Sigara sarma, sarma sigara aslında genelde tütün.
Onun çarkısı
var. Olarak satılırdı. Ama sigara sarma da isterseniz.
Alma, evet, evet.
Bu kadınların yaptığı, kızların yaptığı sigaralardan satılırdı. O sigaraya, o rejiye otomatik sigara sarma makinelerini getiren Fransız yani. Bir teknoloji geliyor ve tabii kızlar da işsiz kaldı bu arada.
Havalarında
dizleştiriyor ya. O Fransız kız, o Fransız mühendis, o kızlarla bir çocuğu oluyor. O çocuk da bizim bu işte İngiliz karakolunda İngilizlerden alan aile. O
çocuk meşhur mu?
Gayri meşhur. Bu durumda gayri meşhur.
Hemen saçlıyla alalım.
Fakat çok aslında değerli.
Ben magazinciyim. İngilizlerin mülkiyetine tapusu geçip nasıl tapuyor gayri olmuş orası?
Ben de benim zamanımda diyor.
Çok yani, zaman İngilizler,
İngilizler sattığı vakit satın alan kişiyle İngiliz arasında bir tapu. Tapuyu öyle geçiyor.
Yani İngilizler tapuda satın mı almışlar o
bölgeyi? O zaten İngilizlerin mülkü. Nasıl ben size söylemedim. 1830'dan itibaren Osmanlı zaten İngiltere'ye teslim etmiş ülkeyi. 1830 ticaret anlaşması yok oluş anlaşmasıdır arkadaş.
Baltalı mı?
Anlatmak lazım.
İşte kapitülasyonlar.
Bunu bilin ya. Yani Karaköy dibine kadar gidiyor. Ticari de dolu. Hastaneler.
Hiç bilinmiyor bunlar.
Postane. Postane çok önemli bir iletişim aracı.
Peki. Elinde. Şey İstiklal Harbi'nden sonra, Cumhuriyet kurulduktan sonra İngilizlerin mülkiyetinde mi kalmış hala? Ermeni vatandaşa satmışlar.
Hayır. Tam o sırada işte. İngilizler tabii tasfiye ediyorlar mülkiyetini. Biliyorlar. Cumhuriyetten sonra müşter yürümeyecek. Daha doğrusu Cumhuriyet'le beraber bu satılıyor. Yalnız o değil. Demin de söyledim. Hastane, belediye.
Yanında bir hastane var.
Evet. Dünyanın en mükemmel modern hastanelerinden bir tanesidir.
Kule Dibi Hastanesi.
Kule Dibi Göz Hastanesi.
İngilizler çünkü dünyada ilk modern hastaneyi sanayi teknolojisine göre yapmışlardır. Yani duman odaları, işte biyokimya laboratuvarları, ne bileyim işte hastaların bütün konforunun sağlanması.
Ama hiç gitmeyecekmiş gibi davranmışlar değil mi yani bir yerine?
E ama sömürgeci öyle davranmış zaten. Nasıl davranacak
hastalar? Evet. Bunlar sömürgeci değil mi? Ne sen abi ya?
Sömürgeci olmayan mesela Shakespeare'de var mesela. Ben Shakespeare'e hayrandım mesela.
Evet.
Hayransın değil mi? Niye? 66. sonesi var. 66. sonesi vardı ondan biri.
Ne var Shakespeare'de bu anlamda?
Pardon?
Ne var Shakespeare'de bu anlamda? Sömürgecilik mi?
Ya sömürgecilik zaten yerleşmiş bir şey yani. İngilizler çok mükemmel bir şekilde yapıyorlar. Bir de vahşi sömürgecilik var. Biri orayı talan ediyor. Mesela Fransızlar bunu çok iyi yapar.
Bulunmaz sit kumaş abi. Dokumacıların ellerini kesiyorlar.
İngilizler öyle yapmıyor. İntiharı yapmıyor.
Vahşi travmışlar.
İngilizler de yapıyor ama. Uyuşturucu yapıyor
abi. Mete Bey.
Oraya okul getiriyor, hastane getiriyor.
Mete Bey. Bir de şundan bahsetseniz aslında iyi olur. Orada tabii o bilinmeyen de...
Ben daha bitirmedim işimizi.
Şey o konuyla ilgili. İngiliz karakoluyla ilgili. Aslında kendi vatandaşlarını yargılamak için. Yani Osmanlı işte egemenliğin yok olduğu dönemler tabii. İstedikleri vatandaşları yargılayabilmeleri için de. Aslında...
Hapishane var. Hapishane evet. Olduktan sonra mahkeme var ha.
Evet. Yani kendi
ben bir katı. İtalyan tüccar bile olsam benim mahkeme olmadığı için gidip İngiliz mahkemesinde benim malımı çaldı diyorum. Yalı verdim. Para vermedi. Herkes. Bütün ticari davaları. Mal geliyor böyle. Tarlabaşı niye kuruldu? Tarlabaşı'nın aslında arkasında muazzam bir şekilde ticari güç var. Bütün aslında ticari gücün İş gücü var. O iş gücünün bütün aslında yerleşmiş alanları Tarlabaşı'dır. Yani Tarlabaşı modern bir mimaride değil. O Avrupa'nın istediği bir şartta kurulmuş, istediği biçimde kurulmuş, istediği ihtiyaçlara göre kurulmuş mükemmel mahalleler. Yani o mahalleler Frank mahalleleri diye yıkıldı. Hristiyan mahallelerini yıkalım dediler, yıkılır. Yerine ne koydular bilmiyorum tabii. Biliyoruz tabii yani.
Ben Aynalı Çeşme'de oturuyordum teyzem. Öyle mi?
Biz Aynalı Çeşme'nin dibinde oturuyoruz.
He. Oraya gitmeyi çok severdim. Tabii. Oradaki bakkal da Kilyahil yani, Rum bakkal.
Çok yumurta satar o.
Kilyahil'e yatırdınız mı?
Küme küme şeyleri yumurta. Çünkü yumurta, bu nenemen de benzeri aslında çabuk yapılan yumurta yemekleri tarla başında çok memnun.
Benim bir şey dikkatimi çekmişti. Şimdi sepet sardıklı o şeyi var. Rum sepet. Teyzeler var. Böyle melodili bağırıyorlar. Kilyahil ya! Şimdi bir de bizim Türk teyzeler var. Kilyahil ya! Kilyahil ya! Ya kardeşim bak öyle bağırılmıyor işte. Adam çıkmaz o zaman. Sana yumurta falan vermez.
Ya ben bugün çok güzelim. Aynı dönemi yaşamış olan bir arkadaşım da buradayım. Bundan daha güzel bir şey olamaz.
O mahalle çok güzel.
Kaç kişi kaldık abi ya?
Benim eniştem de akşamcıydı. Teyzem hiç yorulmazdı. Her yerden bir meze gelirdi. Teyzem tek çeşit üzerine çalışırdı. Barbunya, plaki, herkese. Hani tabak boşta olduğunu gönderilmez ya.
O bakkalların ön metinleri yumurta doluydu. Yumurta çok sattı. Sepetleri var.
Doktor sen tatil oldun mu?
Evet.
Oldum da günümüzdeki İstanbul Belediyesi bu konuda bir şey var mı? Olgun bir yaklaşım.
Sen tam oraya geliyordun. Şöyle bir şey. Ben aldım orayı. Ve aslında tabii bir de Galata Derneği kurdum. Çünkü ben Mete Gökte olarak konuştuğum vakit beş para etmem. Ama dernek olarak konuşursam daha aslında bir
sağlığım var. Dernek devam ediyor mu?
Dernek devam ediyor.
Ha, güzel. Evet,
çok güzel. Ama tabii bugünkü mahalle derneklerinin şeyi yok. Yani prestiji veya
siyaset işte, gibi. Şey
evet. Yani bir de şey var siyasetten öte. AK Parti aslında bu mahalle derneklerini yok etti. Halbuki onun için çünkü tehlikeydi. Mahalle dernekleri önemli bir siyasi güçtü aynı zamanda. Bakın New York'u bile bugünkü Mandani'nin aslında siyasetinin arkasında ben orada da yaşadığım için aslında biliyorum. Harlem'deki yaşayan mahalle dernekleri vardır. Oradaki aslında işte İtalyanların kurduğu dernekler, Porto Rikalıların kurduğu dernekler, işte kahverengilerin, siyahların, Venezuela'ların ya da işte Kolombiya'dan kurdukları dernek, o derneklerin her birisinin içinde bir ortak özellik var. Onu bulan adam iktidar olur. Başka bir şey.
Mahalle meclisi gibi mi iş? Nadir abi çok özür dilerim. Tiyatrom var.
Çok selam.
Çok teşekkürler. Siz bırakılacak gibi değil muhabbetiniz ama. Yani, tekrar görüşmek üzere.
Size şeyde bekliyorum. Antik kentin tiyatrosundan.
Tamam.
Tiyatro beklemez.
Beklemez. Size karşıya almışsa.
Antik kentin tiyatrosundan bahsetmedim daha. Gitmez abi antik tiyatrosu.
Ya İstanbul'un tiyatrosu var mı?
Her Grek kentinin bir tiyatrosu var.
İstanbul'un neresi?
İstanbul'un içinde de ufak çapta bir iki yerde var. Fakat onları pek
önemsemiyor. İstanbul'a böyle bir amfi yapmamışlar değil mi kocaman?
Artık kendi kalmış. Bugünkü şeyi biliyor musunuz?
Onda da kültür ve şey gerekiyor.
Bu Sümer Banka Ajansı'nda Sümer Banka'nın karşısında gelen mailler var.
Ha evet.
Kultur Yastanesi'nde.
Evet.
Orada bir kazı yaptırdık. Yani baskıyla yaptırdık bunu. Orada çünkü bir inşaat izni kışında bir aptal mimar bir katlı otopark kuruyordu. Çünkü yani bir ortaçağ kentinin içinde otopark kurmak mimarın kafası ya. Ya sen dedim neredesin kardeşim ya? Biz bunu neyse şu veya bu şekilde Anıtlar Kurulu'ndan ters çevirdik. O bölgedeki yapılan kazı sırasında ki orada aslında meşhur Banker Kamando'nun malikanesi var. Malikaneler çünkü...
Merdivenleri yapan adam.
Merdivenleri ve onun altyapısı çok önemli. Çünkü burada çok önemli bir yani
Kamando ailesi çok imzasını atmış işte.
Tabii Kamando'nun şeyi var ya, Koskoca'nın mozolesi var. Mozolesinde de o E5 yapılırken şantiye binası olarak kullanmıştı. Orada
işte, aşağı inerken Pali, sağda.
Haliç'e inerken, Hasköy müdür işte, nedir orada?
Evet, Hasköy'ün tam tepelerinde çok güzel bir yerde aslında.
Pencerelerini içten örmüşler.
Kırdılar, döktüler, sonra öptüm. Evet.
O E5 sırasında kalırsan yoksul aslında işçiler orada yapılırlar. Neyse kısaca şunu söylemek istiyorum. Biz orayı aldık. Ben aslında gerekli şeyleri hiç belediyeyi de sormadan, belediyeyi de ilişki kurmadan gelen belediyeciler arkadaşlara da söyledim. Ya ben burayı Tazyiklik sonra yıkıyorum. Bunun için herhangi bir şekilde ruhsat almama gerek yok. Hiç şey yapmıyorum ben burada. Gidin beni dava edin, dava edin istiyorsanız. O sırada aslında AK Partili tayfalar vardı orada. İşte belediyenin kapısının üstünde işte rüşvet alan memnundur. Alan da veren de memnundur diyor. En büyük rüşvetin aslında veren değil, veren de.
Öyle söyleyip tersini yapacaksınız tabii canım.
Değil mi?
Yani bu dönemde
her canlı rüşveti de alacak.
Fakat biz işte Nadir ile beraber oturup konuştuk. Dedik, Nadir dedi ki ya dedi işte Amerika'daki, ben Amerika tabii modelinden çıkıp orada böyle bir işte yurttaşlık, mahalle eğitim falan. Yani daha çok böyle bir şeye dayanmayan, gönüllü bir hizmetin merkezi olmalı. Kaldı yani derneğin ilk defa biz orada kurduk çünkü. Ondan sonra aşağıdaki Ceneviz binasına yerleştirdim ben. Defterdarlıktan, izin alaraktan o binanın kirasını da vererekten biz oraya yerleştik. Ondan önce dernek bizim binamızın içindeydi. Toplantıları orada yapıyorduk. Şenlikler yapıyorduk. Bizim en önemli meselemiz halkla bütünleşmekti. Yani halkın Galata şenlikleri içerisinde sizin mahalle şenlikleri de olması lazım. Mesela şenlikler şöyle bir şeydir. Şenliklerde insanlar birbirlerine daha yaklaşırlar. Şenliklerde yapılan aslında bütün toplantılarda işte bu gibi toplantıların daha büyükleri yapılır.
Her şenlikte 2-3 zayiat verilebilir normal.
Yok aslında şöyle çocuklarla çalışırız.
Bilmeyen insanları...
Bizim temel aslında unsurlarımız çocuklardı.
Evet.
Biz biliyorduk ki aslında Galata Derneği'ni bu sene kurduk ama 5 sene sonra çocuklar 10 yaşına gidecekler. Yani 12 yaşında, 15 yaşında. 15 yaşında gözleri daha iyi parlayacak ve beyinleri aydınlanacak derdik. Öyle bir çalışma vardı. Bizim de ilk defa yaptığımız şenlikler hemen hemen haftayı koyduğumuz vakit çok az insan geliyordu. Mimarlar Odası'nın bize büyük bir desteği oldu o zaman. Bütün o aydınlatma sistemlerini, ses sistemlerini hep oralardan aldık. Yani odanın da büyük katkısıyla gelen bir aktivite, bir sosyal aktivite başladı. Yani Galata'nın yeniden canlandırılması için biz Ares'te orada duruyorduk.
Mimarlar Odası'nın şeyleri de çok iyi. Kitap filan satıyorlar ya çok...
Kitap dükkanı mükemmeldir.
Dükkan evet.
Mükemmel bir kitap dükkanıdır. Çünkü Türkiye'de artık İstanbul'da dükkan kalmadı. Kitap dükkanı
evet. Türkiye'de yok.
Fakat tavsiye ederim. Orada çok güzel kitaplar var. Her branştan özellikle yani meraklı olduğunuz konularda cevap verecek olan kitaplar vardı.
Rum Mimarlar diye bir kitap almıştım ben.
Orada almıştım.
Bizim bir tanışanımız var. Eski İstanbul Rumlarından. Ya dedi, bizim de lise dedi bunun çıkartan benden bu kitabı nasıl saklamışlar onlar Türkiye. Bir onların meşhur şeyi var ya, o lisesi var orada.
Zorafyan.
Ha.
Zorafyan önemli bir lisedir. Çünkü evet. Galatasaray Lisesi'nin Grand Kur'una bakardım.
Evet. Onun içinde çekimler yapmışlar. Yani çok sevgili. Böyle dev var. Gibi dar kilolar var kocaman.
Onların bazı öğretmenleri bize gelip ders veriyor. Mesela yine Cebir Yonet öğretmenlerinden bir tanesi Hermine Karutcan'dı. Onun aynı zamanda okul müdürüydü o. Çok tatlı bir kadındı.
İki tane önemli lise var. Bir Zafyon, bir de o.
O zaten daha aslında kaliteli insan yetsin.
Evet. Yani,
Galata Ağız böyle gelişti. Nadir dedi ki burada dedi en önemli şey mutfak. Burada bir mutfak kuracağız. Hakikaten bir kültür mutfağı kurduk orada dedi.
Orası üç katlı mıydı?
Evet.
Üç katlı. Üç. Bir, iki, üç. Bir de bodrum yaptık.
Hey, gelme.
Yok çok güzel girsin ya.
Gelmez.
Bodrum katta ile beraber hepsini biz röveledik. Çok güzel bir şekilde. Çünkü mutfak yaptığınız vakit ayran içirmekle olmaz bu iş. Şarap içeceksin. Onun için müracaat ettik. Özel tesis belgesi aldık. Özel tesis belgesi için proje yapıldık. Projemiz aslında bir ay içinde kurumdan geçti. Bir ay içinde. Umulmadık bir hadisedir bu. Çünkü her şeyi doğru yapıyorduk. Bizde hiçbir hata yoktu. Ne varsa gösteriyorduk. Ne varsa yaptığımızı söylüyorduk. Ve bir ayda biz projemizi aldık. Turizm Bakanlığı'na gittik. Özel tesis belgemizi de yine aynı bu sistem içerisinde olan bize bir şey diyemiyordu. Doğru yaptığın anda ama içine bir namussuzluk koyduğun anda o namussuzluk üzerinden hemen bir rüşvet çarkı dönmeye başlıyor. Bu iş böyle çünkü. Çünkü mal sahibi yetinmiyor ondan. Mal sahibi ya bu kadar ufak olur mu diyor abi. Şu arkaya işte
çıkma yapalım.
Bu çatıyı yok edelim vesaire. Neyse. Sadece aslında Böyle başlayan bir şeyle Rusatımızı çatır çatır aldık. Özel tesis tesisimizi aldık. Ve 20 sene yani Nadir'in vefatına kadar aslında biz orayı yürüttük. Sonra kızlarım aslında şu anda şey yapıyorlar, yönetiyorlar. Bunlar tekrardan raca dediler. Orası bize bir mirastır, Nadir'in mirası. Mirası yürütüyoruz. Nadir'in de tabii dostlarımızın da çok büyük katkısı var. Erol'un, Salih Usta'nın, Salih Usta bizim aşçımızdı. Bu hala mutfağımızı devam ettiriyor.
Salih Usta burada mı?
Evet, burada. Salih
Usta.
Salih
Usta.
Salih Usta'yı
almış.
O zaman
Erol nerede? Şu...
Erol nerede? Erol yoktur.
Börekleri yapan Salih Usta.
Şimdi börek var mı?
Erol neredesin ya?
Şimdi alkışlıyoruz çünkü. Bir daha girerse Salih Usta bir
kurarsın. Tabii yapan da Erol.
Adresi alacak.
Erol.
Ya gelirken getirdim.
Muazzam çizgili, gelişkili bir işle yaşıyordu. Yapı kredi yapan arkadaştır bu arkadaşlar.